7 milyar insan için nasıl iş bulunur ve neyle beslenir? Farklı toplumlarda insanlar benim kavramını farklı olarak algılarlar. Bazıları sadece sahip oldukları apartmanı kendilerinin olarak kabul ederler ve otobüste veya metroda ne olduğunu aldırmazlar ve çöplerini orada yere atarlar. Ama başka birisi tüm şehri kendisinin olarak kabul eder. Bütünsel kişi tüm dünyayı mı kendisinin olarak kabul eder? Evet, ama giderek bu noktaya varır. İnsanlardan her şeyi bir kere de talep edemeyiz. Bireylere değil ama onun yerine sosyal çevreye odaklanmalıyız. Çünkü onu yükselten çevredir. Kişinin etrafında öyle bir çevre yaratmalıyız ki bu onu doğru yola getirsin. Bugün tüm dünyada çok yüksek sayıda insan işsizdir. Öte yandan bir yığın gereksiz ürün üretilmektedir. Eğer gereksiz ürünleri üreten insanları serbest bırakacak olsak, dünyadaki 6.5 milyar insandan ancak yarım milyarının dünyanın ihtiyaçları için çalışmasına gerek olduğunu, geri kalanının yapacak hiçbir şey olmadığını buluruz. Öyleyse nasıl kendilerini besleyecekler? İnsanlara doğru sosyal çevre kurmak için para ödenecek. Tek amacı ve çalışmaları bütünsel yaşama biçimini tanıtmak olan küresel, bölgesel, yöresel ve mahalli organizasyonlar olmalıdır. Eğer bu sizin görevinizse, siz diğer herkesin öğretmenisinizdir. Filmler, reklamlar, resimler ve kitaplar hazırlamalısınız. Ve bunun hakkında konuşmalısınız. Sizin işiniz sokaklarda yürümek ve gördüğünüz herkese gülümsemektir. Bu doğrudur. Lüzumsuz, hiçbir şey üretmeden ve yeryüzünü kirletmeden yarım milyar çalışan diğer herkesi beslerken herkese iş bulunacaktır. Bu yaklaşım insanlara doğru niyeti verir. Başkalarına nazikçe davranmaya başlarlar. Çünkü bu onların görevidir. Ama aynı zamanda başkaları da bunu yeni bir davranış modeli olarak algılarlar. Bu biçimde davranmak için para almaları önemli değildir. Önemli olan bu alışkanlığın ikinci bir mizaç haline gelmesiyle onlar doğaya benzer hale geldikleri için üzerlerinde doğanın olumlu etkilerinin uyandırılmasıdır. Daha henüz düşüncelerimiz ve arzularımızın doğa üzerindeki etkisini çalışmaya başladık. Hayvanlar ve bitkilerin bile iyiliği nasıl algıladıkları ve bize farklı davranmaya başladıkları çok çarpıcıdır. Ve insanlar çiçeklerden ve hayvanlardan çok daha hassastırlar. Doğaya benzer hale gelerek dünya üzerinde çok büyük ölçüde olumlu bir etki uyandıracağız. Ve bu gerçekten de değişimi oluşturacak. Bunun üstesinden gelmek için tamamen bu işi yapacak milyonlarca işsiz insanı buna dahil ederek iyi bir insan yetiştirme sistemi yaratmalıyız. İnsanlığın yaklaşık yarısı yeni nesli yetiştirmek için gerekecektir. Bu çeşitli dallarda öğretmenler değil ama eğitimciler. Çocuklara küresel toplum içindeki doğru davranış biçimi örnekleri verecek insanlar gerektirecektir. Yetiştirilecek insanlar kadar çok sayıda eğitimci olmalıdır. Böylece kendimizi doğanın bizi zorladığı bu bütünsel mekanizmanın içinde bulacağız. Birdenbire araba vitesindeki dişli çarklar gibi birleşmeye başlayacağız. Klik ve bağlandım. Hiçbir yere tek başına hareket edemem. Peki şimdi ne yapacağım? Bu mekanizma aynı zamanda herkesle beraber dönmek zorunda değilsin diyen uygun dişlileri içermelidir. Kendini devreden çıkar. Bak, göreceksin, herkes tam da senin istediğin gibi dönüyor. Bunu yaptığınız zaman böylece özgürlüğü elde edeceksiniz. Siz bu resmi çizdiğinizde bu bana çocukluğumu hatırlattı. Bizim de hep beraber hareket ettiğimiz zamanlar vardı. Örneğin hep beraber kardan şatolar yaptığımız zaman harika bir ortam vardı. Ama sonra zorbalar gelir ve yaptığımız her şeyi yıkardı ve bizi döverdi. Eğer bu sistemi doğru olarak kurarsak zorbalar olmayacak diye mi düşünüyorsunuz? 3 milyar insanı çalışmak için işe aldığını ve onları eğittiğini hayal et. Onlar senin üniversitende öğrenci olmaktan başka bir iş yapmayacaklar. Herkes ekran başında oturacak ve dünya çapındaki bu sanal kanaldan öğrenim alacaktır. 20 yaşındakilerden yaşlılara kadar. Herkes kendi dilinde içinde yaşadığı dünyayı öğrenecektir. Aç ve evsizlerin ihtiyaçları karşılanacaktır. Ve onlar bunun karşılığını öğrenerek ve ev ödevi yaparak ödeyeceklerdir. Herkes bu tür bir öğrenimden geçmeli ve onların rahat yaşamasını sağlayacak bir diploma almalıdır. 6 ay sonra bu sistem içinde bu mezunları yarım gün eğitimci olarak tayin edersiniz. Diğer yarım günde de eğitimlerine devam ederler. Giderek bu sisteme kendi kendilerine dahil olur ve diğerleri arasında kendilerine öğretilen biçimde davranırlar. Herkese gerekli işi vererek normal bir ortam yaratırsınız. Doğa dengeye gelir ve sizi zelzele, tsunami ve kasırgalarla cezalandırmayı durdurur. Bu problemleri kendimiz uyandırırız. Çünkü insan zihni doğayı etkilemeyi her şeyden daha çok ister. Hırsızlar ve diğer suçlulara ne olacak? Islah olmamış pek çok insan gibi benim hala birçok sorum, endişem ve korkum var. Suçlulara, hırsızlara ve son derece hassas bir denge üzerinde yapılanacak olan bu duyarlı, hassas, gerçekliği kötüye kullanabilecek olan diğer kişilere ne olacak? Eğer çalmaya kalkarlarsa ve tüm sistemi ele geçirirlerse ne olur? Dünya nüfusunun yarısının bu sisteme dahil olduğunu görmüyor musunuz? Buna kim karşı gelebilir? Hırsızlar, eylemciler ve suçlular nerede? Kitleler tarafından ezilecek ve burunlarını dışarı çıkartamayacaklardır. Bunun yanı sıra onlara da adam gibi yaşama koşulları, herkese eşit bir gelir sunulacaktır. Bu tür zorluklar çıkacağını sanmıyorum. Pek çok problem olacak. Ancak bizim için başka bir çıkar yol olmadığı için hepsi de çözülebilir. Doğa bizi bunları çözmeye zorluyor. Eğer doğanın dayattığını yapmaz ve kendimizi onunla dengeye getirmezsek bu sonumuz olacaktır. İstediğiniz kadar entelektüel ve felsefi tartışma yapabilirsiniz. Ama burada çalışan doğa kanunudur. Bugün insanlığın yarısı açtır ve diğer yarısı da elinde olan fazlalığı ne yapacağını bilmemektedir. Bu dengesizliği düzeltmek normal bir insan topluluğu oluşturacaktır. En önemlisi insan topluluğu doğaya benzer, içsel olarak dengede, nazik ve iyi olmalıdır. Böylece artık soyumuzun tükeneceğinden korkmamıza gerek kalmaz. Anladığıma göre siz ceza sözünü sevmiyorsunuz. Bir çeşit sıkı bir tokat olmamalı mı? Tıpkı yaramaz bir çocuk için gerektiği gibi. Sizin söylediklerinizden çıkan anlam sanki böyle bir şeye hiç gerek yokmuş gibi. Hayır, tabii buna da yer var. Hangi biçimde ve nasıl? Çok güçlü bir sosyal kınama biçiminde. Ancak bu ölçülü olmalıdır ve kişinin içindeki insanı öldürmemelidir. Yani haysiyetini çiğnememelidir. Kişi toplum tarafından saygı ve onay görmesiyle etkilenmelidir. Başka türlü etkilenemez. Son olarak da adı en çok çıkmış suçlu da gururludur. Ben kendi başıma bir hırsızım. Bak gör ben kimim. Benim hapishaneme bir bak, bana saygı göster. Toplumun olumsuz elemanlarına kendilerini yükseltme fırsatı vermek yerine tam tersine onları aşağı gören bir çevreye yerleştirmekten daha güçlü bir araç yoktur. Kendi benlerine karşı abartılmış bir tutumları vardır ve bunun üzerinde kolayca oynanabilir. Onlar gerçekte parlayacakları bir fırsat vererek veya tam tersine bazı hareketlerin onları başkalarının gözünde alçaltacağını göstermek için biraz azarlayarak kolayca idare edilebilen küçük çocuklar gibidirler. Ben çocuklar tarafından çevrelenmiş bir yetişkinim. Birden çocuklardan biri beni rahatsız eden bir şey yapar. Çocuğa bunun beni rahatsız ettiğini gösterebilir miyim? Bu yetiştirme olmaz. Çocuk kendisine eşit olanlarla çevrelenmiş bir ortamda büyütülmelidir. Böylece sizin memnuniyetsizliğiniz kendi eşitleri tarafından dile getirilmelidir. Ona göre bu saygıdeğer bir çevredir ve onların görüşleri önemlidir. Yetişkinler ise yukarıda bir yerdedir. Onun duyguları çocuk tarafından gökten gelen bir gök gürültüsü gibidir. Sen bütün dünyada gürle ama sen benim yanımdaki değilsin, sen benimki değilsin. Böylece çocuğa karşı çıkmayın ve onu bir rakibe dönüştürmeyin. Bu onun egosunu daha da büyütecektir. Bunun yerine onu tarafsız bir alana koyun ve başka birisini örnek göstererek doğru davranış biçimini gösterin. Çocuklar üzerinde etkili olan onlara kendi davranışlarının videosunu gösterirken kendilerinin tartışmaları, savunmaları ve kendilerini araştırmalarını sağlamaktır. Çocuklara kendi davranışlarından parçalar gösterin ve kendi davranışlarını tartışmaya bırakın. Böylece çocuk tekrar aynı durumda olsa aynı biçimde davranmayacağını anlamaya başlar. Bizim yetiştirmemizde en önemli olan örnekler yoluyla öğretmektir. Bu onların tartışma yapabilmelerini ve başkalarının davranışlarını analiz edebilmelerini mümkün kılar ve bu deneyimi kendileri ile ilişkilendirirler. Yetişkinler kötü yetiştirilmiş çocuklarla aynı. Bunu bilen kişiler için çocukların birbirlerini bu şekilde etkiledikleri bir okul geleceği çok çekici olur. Yetişkinler için de aynı örnekler kullanılabilir mi? Yetişkinler aynı kötü yetiştirilmiş çocuklardır. Yalnız bunun farkında değildirler. DV'de ne yaptıklarına ve ne tür söyleşiler yaptıklarına bak. Nasıl evleneceklerini, nasıl kilo vereceklerini, bir yemeği nasıl pişireceklerini konuşurlar. İnsanlar sohbet etmeye çekim duyarlar. Sohbet etmek insanlar için en önemli şeydir. Özellikle de gerçek hayata girmeye imkan veren sohbetler. Bu nedenle de bizim eğitim merkezimizde çocuklarla yaptığımız sohbetler toplum için en yararlı olanlardır. Bu tartışmalar uygun ve anlamlı bir şekilde biçimlendirilmeli, böylece çekici ve dinamik olmalıdır. Eğer programları böyle biçimlendirirsek, bunlar en çok istenen TV programları olurlar. Bundan eminim. Çocukluklarında bütünsel yetiştirme almamış olan insanlar, kendisinden nasıl çıkacağını ve içine başka birisini yerleştirirken kendisini nasıl bir kenara koyacağını, nasıl başka birisinin yerini veya başka birinin niteliklerini içine alacağını bilmezler. Eğer insanlara bu teknikler öğretilmemiş ise birbirlerine nasıl doğru davranacaklarını bilmezler. Böylece de çok mutsuz olurlar. Hep karanlıkta dolaşıyor ve birbirlerine çarpıyor ve kavga ediyor ve güceniyor gibi hissederler. Çocukların bir diğerine bürünmeyi, başka insanları anlamayı, başka birini suçlamayı, onu savunmayı, ona yardım etmeyi, ona zarar vermeyi öğrenmek için gruplar içinde ve TV programlarında her şeyi hayattan örneklerle araştırmalıdır. Ve bunlar her çocuk tarafından yapılmalıdır. Tüm dünya nüfusunu yeni eğitim sistemine getirmeye hazırlanmaya başlamalıyız. Bu olmadan hayatta kalamayız. Öğrencinin ne kadar yaşlı olduğu, çocuk mu, yetişkin mi olduğu önemli değildir. Çocuklar bu yöntemi bütün bir gün boyunca çalışabilirler. Yetişkinler için de aynı şeyi yapmalıyız. Diğerlerine hizmet edecek olan yarım milyar insan da bu sistemi öğrenecektir. Yarım gün öğrenim görecek, günün ikinci yarısında da gerekli işleri yapacaklardır. Bunu yapmak zorundayız. Yoksa insanlık hayatta kalamayacaktır. Hepimizin dişli çarklar gibi olduğumuz bir sisteme giriyoruz. Vites kolunun, doğanın etkisi altında birbirimize temas kuruyoruz. Çok yakında hep beraber dönmeye başlayacağız. Ben zaten başkaları ile kilitlenmiş olduğumu hissediyorum. Birazcık bile olsun kendi bağımsızlığımı ifade ettiğimde sorunlar ortaya çıkıyor. Tüm krizlerin sebebi beraber dönmememizdir. Bunun sonucunda sistem sıkışma yapıyor ve dönmemiz duruyor. Bu çöküşün hayata dair dünya çapında krizlerin resmidir. Bize kalan nedir? Birbirimize nasıl hizmet edeceğiz? Doğa bizi dışlamaya başlayacak. Amerika'da neler olduğuna bir bakın. Nasıl bir baş aşağı spiralin üstünde? Ve diğer ülkelere ne olacak? Dünyadaki tek hareketin sürekli gelişen terör olduğu bir noktaya mı geleceğiz? Her şey gerilemekte. Sadece terörizm yükselip gelişmekte. Bize ne olacak? Sanırım direncimizin üstesinden gelecek ve yalnızca herkesin öğrenim görmekle zorunlu olacağı dünya çapında öğrenim ve eğitimin bizi uyum ve barışa götüreceğini anlayacağız. Kendinizi tanımak, kendinizi fark etmek, kendi sorunlarınıza kendi cevaplarınızı bulun, hayatınız boyunca sıvışıp kaçmayın, grup homojen olmalıdır, okul duvarları arasında veya dışarıda, açıkta, ödül enerji üretir, hayat hakkındaki gerçek o kadar ürkütücü değildir, hayatın kendisinden yaşamayı öğrenmek, öğretmenin gözdesi. Bütünsel insan yetiştirmenin psikolojik yönü beni ilgilendiriyor. Psikoloji yaklaşık 100 yıldır uygulamalı bir bilimdir. Bu zaman süresince araştırmacılar çeşitli yöntemler ve testler, dışa vurum testleri ve eğitimler geliştirdiler. Maddi, psikoloji tarafından edinilmiş olan bu deneyimler bütünsel yetiştirme programında kullanılabilir mi? İnsanlık yüz binlerce yıldır var olmasına rağmen psikoloji, insan ve onun ne olduğu hakkındaki bilimin yalnızca bir yüzyıldır mevcut olması ilginçtir. Kim olduğumuzu düşünmeye başlamamızın bile ne kadar uzun bir süre aldığını hayal edebiliyor musunuz? Durup neden, ne için, biz kimiz? Neden bu biçimde yapıldık? Düşünce, duygu, arzu ve isteklerimize neler sebep olur diye sormadan tamamen otomatik olarak içsel güçler, arzular ve düşüncelerin baskısı altında evrimleştik. Yüz binlerce yıllık gelişmemiz ve bir yüzyıllık kim olduğumuzu anlama isteğimiz arasında çarpıcı ve anlaşılmaz bir oran var. O kadar uzun bir süre her şey sakince aktı. En büyük zihinler bile bu problemle pek ilgilenmediler. Bu da kendimizi dünyadan ayrı varlıklar olarak algılamaya ancak yakın bir zamanda başladığımızı gösteren başka bir delildir. Biz ayrıyız. Dünya ayrıdır. Ancak biz ve dünya arasındaki ilişki nedir? Ama şimdi artık ben nedir? Karşılıklı olarak nasıl davranırız? Karşılıklı davranışlarımızı nasıl geliştirebiliriz? Sorularına insanların ilgisi katlanarak artıyor. Ve bu konudaki varsayımlar şaşırtıcı bir hızla değişiyor. Ben günümüz psikoloğunu çok değişken bir kişi olarak farz ediyorum. Gerçekten de böyle. Ancak bazı çok ilginç testler geliştirildi. Kendilerini daha iyi tanımak, nasıl yapılmış olduklarını ve ne gibi nitelikleri olduğunu anlamak amacı ile çocuklar bu testlerden geçebilirler mi? Bir sonraki nesli hayata ve kendisine doğru bir tutum edinecek şekilde yetiştirmeliyiz. Böylece kişi kendi kendini test edebilsin. Bu bizim zorunlu olduğumuz ve ebeveyn ve eğitimcilerin daha da doğrusu çocukları önemseyen herkesin görevidir. Sonunda onlar bizim geleceğimizdir. 15-20 yıl sonra bu nesil sorumlu durumda olacak ve bizler de tarih olacağız. Onları filme almalı, kendileri hakkındaki filmleri onlara göstermeliyiz ve davranışlarını farklı açılardan cesaretlendirme, savunma, onaylama ve eleştirme bakış açılarından analiz etmeliyiz. Kendinizi fark etmek. Herkesi kendisini her açıdan görebilmeye, kendisinden çıkmaya, kendisini tarafsızca değerlendirebilmeye, tamamen farklı kostümler içinde olabilme durumu ile anlaşmaya yetkin yapmalıyız. Kişi herkesi kabul etmeyi öğrenmeli. Dün böyleydi, bugün farklı. Dünyanın algısının bana, benim ruh halime, gelişme seviyeme bağlı olduğu ve tamamen değişebileceği olgusunun içselleştirilmesi çok önemlidir. Bana izin verilen her şey için başkalarına da izin verilmiştir. Ancak bunların hepsi çok ciddi bir çalışmayı gerektirir. Bu arada çocukların algısı yetişkinlerden çok daha esnektir. Onların içine şeylerin yumuşak, akıcı bir bakış açısını yerleştirmeliyiz. Onlar bunu doğru olarak kullanacaklardır. Her şey onların kendilerini, dünyayı ve başkalarını nasıl gördüklerine bağlıdır. Onların içine bunu işlemeliyiz. Testler sorusuna geri dönersek, test sonuçları ile uğraşırken gizlilik problemi vardır. Küçük çocuk grupları içinde hiçbir şey gizli olmamalıdır dedik. Öyleyse test sonuçlarını tartışmaya açmak için masaya mı koyacağız? Bu sorunun bu biçimde hiç ortaya konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu probleme bütünsel olarak yaklaşırsak, böylece dünyanın tüm okullarındaki bütün çocuklar her gün birkaç saat kendi analizi, kendi tartışmaları ve kendi edinimi ile zaman geçiriyor olacaklardır. Kendi edinimi en iyi söz, çünkü kendin yolu ile dünyayı algılar. Kim olduğunu ve buna göre de dünyayı nasıl gördüğünü ayırt edersin. Böyle bir durumda bu testler açık mı, kapalı mı olmalı sorusuna yer kalmaz. Bunlar testler değil ama yalnızca tartışmalardır. Bunlar serbestçe her yerde gösterilebilir. Hatta TV'de bile. Orada saklı olacak ne var? Bu çocukların nasıl davrandığı ve nasıl düşündüğüdür. Bugün yetişkinlerin en sevdiği programların kendileri hakkındaki programlar olduğunu düşünüyorum. Bunlara gerçeklik gösterilir diyorlar. İnsanlar stüdyoda oturuyorlar ve çeşitli problemler hakkında konuşuyorlar. Kişinin içinde sosyal dürtüler kadar hayvansal dürtüler de var ve bunlar gizlenmemelidir. Tam tersine bunlar açığa çıkmalı ve tartışılmalıdır. Kişi bu dürtülerin onun başkaları ve kendisi ile olan ilişkisinde ne kadar yaratıcı olabileceğini anlamalıdır. Böylece kendisini doğru olarak değerlendirebilmeli ve kendisiyle rahat olabilmelidir. Bir şeyleri gizlemek yerine her şey öğrenmek için herkese açık olmalıdır. Bu birisi hakkındaki bir tartışma değildir ama genel bir öğrenim sürecidir. Ve böylece herkesi kendi kendisinin terapisti olmak üzere dönüştürür ve böylece de daha sonra terapiste gitmek zorunda olmayacaklardır. Bu arada bu da hiç kimseye yardım etmiyor zaten. Biz grup süreci kavramından söz ediyoruz. Ama birden biri bir şey yaparsa ve eğer öğretmen bir çocuğu tek olarak bir kenara çekip kişisel olarak ona ne olduğunu anlamaya çalışmaya başlarsa ve onunla içten bir konuşma yaparsa ne olur? Bu sisteme ait olmayan bir şey mi? Kesinlikle ait değil. Her şey çocuğun bireyselliği alanında ve hatta gruba özgü olan alanda dışarı çıkarılmalıdır. Her şey doğal bir olay olarak işlem görmelidir. Hatta belki aynı günde işlem görmemeli veya konuşulmamalıdır. Ancak buna yaklaşım grubun hazırlık ve algılama seviyesine, çocukların değişik yollarla kendilerini algılama kabiliyetine ve olmakta olan her şey kim olduğumuzu yansıtır anlayışına göre olmalıdır. İki kavramsal yaklaşım vardır. Bir yaklaşım daha önceden planlanan bir senaryoya göre davranmak ve diğer yaklaşım da sürecin akışına göre davranmak. Örneğin bir çocuk tam şimdi bir şey yapmıştır ve biz de tam şu an için uygun olanı tartışırız. Bu şekilde davranmak mı yoksa önceden planlanmış senaryoya göre gitmek mi daha iyidir? Bu arada pedagoji ve psikoloji bu konuda temelden ayrı görüştedirler. Psikoloji, eğer kişi şu anda bunu yaşıyorsa bizim de bunu şimdi konuşmamız gerekir yaklaşımını tercih eder. Pedagoglar, hayır, her şey planlanmalıdır. Haydi plana göre çalışalım derler. Bu süreci düzenlemenin doğru yolu nedir? Tüm bu olayın filme alınması gerekir diye düşünüyorum. Bugün her yerde kameralar var. Şehir içinde, yollarda, parklarda. Biz de onları her yere, çocukların gideceği her yere, okullar ve oyun alanlarına da koymalıyız. Aralarındaki ilişkiye ve davranışlarını çözümlemeliyiz. Veya çocukların bir tartışma konusu önermesini sağlamalıyız. Şunun gibi. Benim şu kişiyle böyle bir ilişkim var. Ben bu şekilde düşünüyorum, o farklı düşünüyor. Benimle anlaşmıyor. Haydi bunun hakkında konuşalım. Her çocuktan karşıt rolü oynamasını istemeliyiz. Sağda, solda ve tarafsız rolde. Ben haklıyım ve sonra ben yanlışım. Yani ben diğer kişiye dönüştüm ve oradan kendimi gözlemledim. Ve onunla tartıştım ve suçladım anlamında. Veya ben mahkeme veya jüri gibi tarafsız kişiyim. Bu tartışmalar kişiliğin biçimlenmesindeki en önemli etmenlerdir. Çünkü onun içsel gelişimine izin verirler. Bunlar onun kendini anlamasını genişletirler. Ben bu biçimde olabilirim ve dünya ona nereden baktığıma göre tamamen farklı olabilir. Başkaları için de böyle. Her şey çok yüzlü, akışkan ve göreceli hale gelir. Ve gerçek dünya da işte böyledir. Bunun hakkında daha detaylı konuşabilir miyiz? Örneğin farz edelim ki dünyadaki bir olguyu konuşmayı planladığımız bir toplantımız var. Ama çocuklardan biri toplantıya gözü morarmış olarak gelir. Ne yapacağız? Önceden planlandığı gibi diyelim ki kelebekler hakkında mı konuşacağız? Ya da onun morlukları ile ilgilenip bunun hakkında mı konuşacağız? Ona ne olduğunu onunla derhal tartışmalı mıyız? Ama onun bu durumundan çıkıp onun hakkında düşünüp konuşmaya hazır olup olmadığını bilmiyoruz. Belki başka türlü ele alınmalıdır. Morluğu ile ilgilenmeyiz ve ona karşı ne fark eder yaklaşımındayızdır. Yani onu olduğu gibi kabul ederiz. Bu senin meselen, onu kendin çöz. Sen bizim için normal birisin. Şimdi kelebekler hakkında konuşuyoruz. Kavga ettikten sonra normal bir şekilde konuşabilir misin? Yoksa tamamen yaralanmış ve tedirgin durumda mısın? Bu durumda hala onunla ilgileniyoruz ama karşı tarafta. Burada her şey eğitimciye bağlıdır. Size hazır formül veremem. Ancak bu pedagoji açısından gözden geçirilmelidir. Bu ne ölçüde kişinin kendini ve dünyayı analizini etkiler? Sokakta ettiği bu kavgadan sonra belki de şu anda bize kelebeklerden söz etmeli. Veya belki de tam tersi, onun aklını gruptan alan ve katılımını engelleyen düşüncelerinden uzaklaştırmak için ona özel bir görev veya rol vermeli ve onu kahraman yapmalıyız. Bu onu tamamen başka bir duruma geçirir. Veya onu örnek olarak göstererek bir olayın hepimizin aklını nasıl konumuzdan ayırdığını gösterebiliriz. Yani onun nasıl bizim tüm planımızı bozduğunu gösterebiliriz. Bir eğitmen tüm bunları görmeli ve karar vermelidir.